Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla beraberiz. Cemalettin Taşçı ile beraber. Geçen programda meslek eğitimi ve meslekler üzerine bir miktar durmuştuk. Eğitimin uygun bir meslek ortaya çıkaramadığı, eğitim veremediği, hayata uymadığı sonucuna varmıştık. Peki meslekler de değişiyor. Önümüzdeki süreçte daha da karmaşık bir hal alacak eğitimle meslekler arasındaki ilişki. İkisinin de toptan değişmesi gerekiyor. Meslek nereye doğru gidiyor? Gençler özellikle hepimiz de bundan büyük oranda şikayetçiyiz. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Evde oturan gençler var. Ev genci artık tabiri belki onlar için daha çok kullanılmaya başlandı. Ev gencinden nasıl bir iş gencine, meslek gencine dönüşecek?
Şimdi dünyada bu yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz konusundaki çalışmaların bir odağı teknoloji. Curzio ve onun ekip arkadaşları işte teknolojideki gelişmelerin dünyayı nasıl bir tekillik noktasına getiriyor olduğuna dair uzun süredir gevezelik edip duruyorlar. Sahiden de bir yığın konuda evet teknoloji çok tayin edici noktaya doğru gidiyor. Genetik nanoteknolojiyle filan insan ömrünün uzatılmasından sağlığının iyileştirilmesine kadar bir yığın faktörde teknolojinin hayata çok doğrudan etkisini yaşayacağız. Yaşıyoruz zaten de bu artarak sürecek gibi görünüyor. Çok hakim olmaya başladık. Neden eskiden derken bundan 30 yıl önce falan nispi olarak el yordamıyla yapabiliyor olduğumuz şeyleri şimdi çok daha...
Şimdi endüstri üretiminin daha önceki programlarda birinde de söylemiştim. Neredeyse %85-90 95 oranında makine o üretimi gerçekleştirebilir. Robotlar üzerinden yapabilirsin. Ama teknoloji sadece endüstri üretimiyle de sınırlı değil. Hayatın diğer alanlarında hemen hemen girdi ve her yerde üretimi devralmaya hazır. En azından insandan daha çok iş yapar hale geldi.
Evet. Ve yani yeni ufuklar da açıyor. Sadece mevcut olan işleri bizim yerimize yapmakla kalmıyor. Daha önce yapılabilir olduğunu düşünmediğimiz işleri de yapıyor. Mesela çok sevdiğim misallerden bir tanesi işte 10 yıl sonra grip olduğunda bir portakal yiyeceksin. Özel olarak genetiği değiştirmiş bir portakal yiyeceksin ve bu işte bugün antibiyotiklerin yaptığı fonksiyonu yapıp seni tedavi etmek işini yapacak. Buna benzer daha önce var olmayan bir yığın işi yapmaya başladı teknoloji. Hayatı çok zenginleştirmeye, karmaşıklaştırmaya ve perspektifini çok genişletmeye başladı. Ve her anlamda bu bizim şimdi şurada kullandığımız teknolojide biz bunları yapalım diye üretilmiş bir şey değildi ama pandemi sırasında birdenbire bu olay patladı. Her yerde, dünyanın her yerinde birden patladı. Buradan bir geri dönüş, eski moda dönüşü olacak mı? Kısmen olacak ama buradan da yeni bir takım açılımlar oldu ve bu sürecek. Başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi bu dünyada söz temsili işte bizim yaptığımız işleri sanayide bizim yerimize yapan makineler boşalttığı, daha doğrusu işsizleştirdiği kitleleri meşgul etmek için eğitim ciddi bir imkan sağlıyordu. Hem şeye imkan sağlıyordu, insanları dersliklere yığıp bak çok anlamlı bir şey yapıyorsunuz demeye imkan sağlıyordu bir yandan. Bir yandan da eğitimciler için bir ticaret kapısıydı.
Kurs genci, okul genci, lise genci, üniversite evet. Genci yerine şimdi ev genci durumuna geldik.
Ve orada da mesela şunlar oldu. Çocuğuna en büyük ortak böleni anlatmakta yetersizlik hisseden ebeveyn YouTube'a girip en büyük ortak bölen diye yazdığı zaman yüzlerce bunu anlatan bilabedel.
Örnek çıkıyor.
Bunu anlatan insan var. Buradan şunu görüyoruz ki insanlar o kadar da gelir takıntılı değiller. Eğer hayatlarını idame ettirecek şartlar varsa, eğer ebeveynleri onların evde yaşaması için gerekli şartları sağlayabiliyor ise pekala başka insanların problemlerini çözerek, başka insanların problemlerini çözmek için kendi zamanlarını ayırarak bu dünyada var kalmaya çalışabiliyorlar. İnsanların büyük bölümü, belki de hepsi aslında temelde böyle bir motivasyona sahip. Ve bunlar bizim akıl edemeyeceğimiz, şu anda ihtiyaç olarak tarif etmeye kalksak tarif edemeyeceğimiz ihtiyaçları tespit edip bilabeder bunları karşılayabilirler. Geçen programlardan bir tanesine sözünü ettiğim Wikipedia böyle bir şey. Wikipedia'yı devrimci kılıyor olan onun bilabeder. Hiç kimsenin organize etmediği bir şey olmasının yanı sıra hiç kimsenin ekonomik iktisadileştirmediği bir şey. İktisadi bir fonksiyon üstleniyor mu? Üstleniyor. Ben Wikipedia olmasa Encarta'yı satın alacaktım. Bir iktisadi faaliyet oluşacaktı. Encarta'yı satın almamama sebep olmasıyla Wikipedia iktisadi bir fonksiyon üstleniyor. Teknik olarak bakacak olursa.
Ama onun üzerinden para kazanmıyor.
Evet, yani bizim bildiğimiz iktisadilik anlamında da arkasında hiçbir dayanak yok. Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ve bunları kavrayabilecek, cevvaliyeti gösteremeyecek olduğumuz bir nesil olarak, bizim neslimizin bunu kavrayabilecek cevvaliyete sahip olmadığımız ortaya çıkıyor. Ama çocuklar bunları yapıyorlar. Yapıyorlar ve bunu son derece doğallıkla yapıyorlar. Onların zihinsel koduyla bizim zihinsel kodumuz arasında gördüğüm kadarıyla birbirine tercüme edilemez bir fark var. Sorun, onların zihinsel koduna göre örgütlenmiş bir dünyada yaşamıyoruz. Bizim zihinsel kodumuza göre bu temel gelir filan gibi konuları zaten bu yüzden çok. Ama demin değindiğim mevzuyu biraz derinleştirmekte fayda var. 1960'lara kadar endüstride ağırlıklı olarak iş dünyası dediğimiz endüstriydi. Endüstrideki genel kanaat şuydu. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmazlar. İnsanlar tembeldir ve kaytarmayı severler. Dolayısıyla onların kaytarmasının önüne geçmek için uygun havuçların ve uygun sopaların olması gerekir. Eğer başarılı olursa, bir katkı sağlarsa ona uygun bir mükafat vermek gerekir. Eğer kaytarırsa bir cezalandırma sistemi olması gerekir. Ve endüstrinin temel varsayımları bunlar. Ben 1970'lerde işte ODTÜ'de management, yönetim dersi alırken, demek ki o zamanlar yine dünya günceli yakından takip edilebiliyor. Bu teoriyi, yani bu yaklaşımı X teorisi olarak adlandırıp bir de bir Y teorisi çıktı diye bize öğretmişlerdi. O teori insanın temelde çalışkan ve diğergam olduğu, aslında uygun şartları bulursa eğer başkalarına yardım etmek ve bir işe yarayacak bir şeyler üretmekten zevk aldığı, bu şartları yaratmanın yönetimin görevi olduğu türü bir teori üretildi diye bize öğretti. Sonradan öğrendim ki bu aslında bütün dünyada da 60'lı yıllarda üretilmiş olan bir şey, yani bize de 70'lerde öğretmişlerdi. Ben kendi hayatıma çok sınırlı sayılmayacak yönetim tecrübeleri yaşadım. Yönetmekten hiç hoşlanmam ama üstüme düştü ve yönetmek zorunda kaldığım ekipler oldu. Orada hep o ekiplerdeki insanların zaten kendi kendilerine iyi şeyler yapmaktan hoşlanacaklarını varsayarak yönettim. Olabildiği kadar esnek ve serbest bırakarak, kendi kararlarını kendilerine vermelerine imkan sağlayarak yönettim. Benim kendi bakış açıma göre de çok başarılı olduğum o insanlar sahiden evet öyleler. Burada şöyle bir sıkıntı vardı. Endüstri işi kendisi sıkıcı bir iş. Rutin. Takım faaliyetlerden oluşuyordu ve insanı Marx'ın tabiriyle işte yabancılaştırıcı bir etkisi var. İnsan olmaya yabancılaştırıcı bir etkisi var. Niye katlanırdı insanlar bunlara? Yani niye köyünden çıkıp da Manchester'a bu rutin işi yapmaya geliyor insanlar? Sıkıcı, yıpratıcı, insanlıktan çıkarıcı. Çünkü onlara o mesai saatlerinin dışında kalan süreye daha çok hakim olması imkanı veriyor. Köyde o süreyi de yedi hakim olamaz. Manchester'a geldikleri zaman artık kasabanın boğucu ve buyurgan sisteminden çıkıp akşamları işte pub'larda cilveleşmek için vesaire kendi
en azından 12 saat çalışsa bile, 14 saat çalışsa bile geri zaman kendisine kalıyor. Evet. Uykunun dışında 2-3 saat birlikte vakit geçirebileceği bir çevresi oluşmuş oldu.
Evet, ve bugün Türkiye'de de birçok şey 1960'larla başlayan, derinleşen göçün arkasındaki temel motivasyon da budur. İnsanlar geldikleri yerlerden çok daha olumsuz şartlara sahip olduğunu bildikleri yerlere gidiyorlar. Belirsizliği falan geçtim. O belirsizliği aşabilseler, burada sahiden de iş bulabileceklerini bilseler bile buldukları iş geldikleri yerdekinden daha ağır, daha yorucu, daha bıktırıcı, daha yıldırıcı. Ama burada kendileri olma şansları var. Bunu çok önemsiyorum. Esas dinamiğin bu olduğunu düşünüyorum ve bunun bir başarı, toplumsal bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani atıyorum Kırşehir'de kendi kararlarını veremiyor olmanın boğuculuğu altında sıkışmış iken dengini toplayıp İstanbul'a veya Ankara'ya gelip çok daha zor şartlara göğüs germeyi isteyen insanların bu fırsatı bulabilmesi benim açımdan bakıldığında Türkiye açısından ve insanlık açısından bir ilerlemedir, bir gelişmedir. O insanın daha güçlü olduğu manasına gelir. Çok acı çekiyorlar mı? Çekiyorlar. Ama sonuçta o acıyı göze alabilecek oldukları şunun göstergesi ki geldikleri yerde mahiyet olarak farklı bir acı çekiyor. Şimdi hiç değilse kendi kaderlerinin üzerinde kendilerinin hakim olduğu zannına sahipler ve bu bir insan için, demin sözünü ettiğim Y teorisindeki bir insan için çok önemli bir sıçramadır.
Küçük yerler insan aklının mezarıdır diye bir laf var bizde. Muhtemelen o mezardan dışarıya çıkıp bir nefes alıyor büyük şehre gelince insanlar.
Evet. Ve bunu sağlayabildik biz insanlık olarak. Bunu ne zaman sağlayabildik? 1950'lerde ilk defa dünya nüfusunu şehirlerde yaşayan oranı, kırsalda yaşayan oranını geçti. Ve oradan itibaren de durmadı. Bugün bilmiyorum tam olarak istatistikleri ama %80'in üstünde şehirlerde yaşama oranı. Bu çok büyük
bir galiba.
Bu çok büyük bir başarıdır. Bunu başarabilmiş olmak, bu sosyal mobiliteyi bu kadar az kan dökerek, bu kadar az can yakarak başarabilmiş olmak büyük bir başarıdır. Burada düzeltilmesi gereken bir şeyler var, tamam, ama bu başarılmış olanı görmeden mevcut problemleri çözmenin bir yolu yok. Görünen o ki aslında bu şartların yarattığı problemleri durmadan gündeme getirenlerin temel derdi zaten bu problemleri çözmek değil. Geçen programda meslek eğitimi için söylediğim şey gibi yani. Aslında meslek eğitim problemi çözmek gibi dertleri yok. Bir, kendilerine avutuyorlar. İki, üniversite kapısında kendi çocuklarına rakip olunmasını istiyorlar. Şimdi de köyüne dönsün, köyünden gelmesin. Bak burada çok problem var, biz de bunları çözemiyoruz. Ama yani adam köyünden buraya geldiği zaman onun açısından hayat çok daha karmaşık ve zengin bir hal alıyor. Ve bunu talep ediyor. İnsanlar böyledir. İnsanlar bunları talep ediyorlar. Bunun biyolojik kökleri var. Aslında oralara girebilsek ne kadar iyi olur ama bunların biyolojik kökleri var. Bunlar boşuna olan şeyler değiller. Biz böyle bir canlıyız ve bu yüzden bunlar oluyor. Bunu olmasın diye...
Bu insan fıtratına uygun bir şey diyorsun.
Yani. Evet yani. Aksi halde mümkün mü yani? Şimdi 100 bin yıllık bir eğilimden söz ediyoruz. Kademe kademe kademe. İnsanlar avcı toplayıcıyken bir elleri yağda bir elleri balda. Tabiri bu yani. Bulduğunu yiyor işte, ne güzel. Hiçbir emek... Yani acıktığı zaman kalkıyor işte, karnı doyuruyor, yine yatıyor. Şimdi tarım toplumuna geçtiğin zaman istatistikler gösteriyor. Ortalama yaşam süresi düşüyor. İnsanın çalışma süresi dramatik bir biçimde uzuyor. Emek harcama süresi. Niye yapıyor bunu? Niye yapıyor? Kendi kaderine hakim olma duygusu için yapıyor. Tabiatın keyfiliklerine tabi olmama. Kendi kaderini kendisini inşa etmesi duygusunu sağlayabilmek için yapıyor. Oradan itibaren şimdi köylerden şehirlere göç eden sanayi işçileri köylerdekine çok daha fazla çalışmak zorundalar. Köyde sonuçta iki mevsim, yılda 4 ay, günde 20 saat çalışsan ama 4 ay çalışıyorsun. Evet, evet. Şimdi sanayi işçisi işte 15 gün izin yapabilirse 11,5 ay çalışıyor. Çok daha fazla çalışmayı göze alıyor. Şimdi bu çocuklar için, bu çocuklar çalışmayı istiyorlar. Sorun şu, bizim onlara eğitim başlığı altında verdiğimiz ve işte bu bununla sen hayatını kazanacaksın dediğimiz şeyin aslında bir hükmü yoktu. Onunla hayat kazanılabilir olmaktan, ama biz bunu yapmayı sürdürdük. Yalan söyledik. Neden? Çünkü yani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Eski alışkanlıklarımızı sürdürebilmek için bu yalanları söyledik çocuklarımız. Bak şimdi şu sınavı kazan. Tamam, hayatın falan. O sınavı kazandı çocuk, geldi ama şimdi bir de şu sınav var. Onu da kazandı geldi ama bir de şu var. Ama bir de şu diplomayı al dedik. Oyalıya oyalıya işte şimdi yüksek lisans, doktora falan uzatıyoruz. Hepimizin çocukları bunları yaşıyor. Aslında buradan bir çıkış yok. Olmadığını biliyor muyduk bilmiyorum. Ama düşünseydik bulurduk. Bilmiyor diysek de yani buradan bir çıkış olmadığını bulurduk.
Bulsak bile bir çözüm üretemeyeceğimiz için gene çaresizlik.
Çözümü işte bu çocuklara devretmek gerekiyordu. Ve evet, onlar kendi hayatlarını kendi ölçeklerinde zenginleştirmek, medyalar, YouTube'da videolar vesairelerle falan bir şeyler buluyorlar. Başka insanların problemlerini çözerek o insanlardan bir saygı görüleceğinin farkındalar. Bunu talep ediyorlar. Bizim nesilden farklı olarak itibarı maddi gelire, maddi zenginliğe değil, daha insani ilişkilere endekslemiş oldukları için daha, benim açımdan daha saygıdeğerler ve çözüm bulma ihtimalleri bize kıyasla çok daha fazla. Bunlar çünkü yeniden üretilebilir şeyler. Maddi zenginlik öyle veya böyle izafi olarak birilerinde toplandığı zaman ötekisinin elinde olsa da yetersizlik duygusu verebiliyor. Ama saygı, saygı üzerinden bir itibar çok daha kolay üretilebilir ve başka türlü zenginleştirici bir şey. Dolayısıyla daha insani bir dünyanın mümkün olduğunu, ama işte buraya kadar konuşa geldiğim şeylerle baktığımda sistemin akışına mani olan zihinsel kodumuz yüzünden bu daha insani şeyin bir türlü inşa edilememiş olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süredir.
Evet, işletme sisteminin değişmesi gerekiyor diyorsun.
İşletim sistemi değişmesi gerekiyor.
İşletim sistemi, eski işletim sistemi artık fren, engel oluyor üstünde, evet, toplumun gelişmesinin önünde.
Bize bir yön iş yapma fırsatı sağlamıştı. Bizim çocuklarımızın önünde fren görevi görüyor.
İstersen burada bitirelim. Yeni programlarda buluşmak üzere. Sevgili dostlar, şimdilik burada bitiriyoruz. Yeni programlarda bir arada olacağız.